Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 25. ayrım. Tate uyuyamadı. Kafasının içinde düşünceler hızla uçuşuyor, damarlarında kan zonklayarak akıyordu. Hiçbir şey yapamayacağını anlamıştı ve yenilgiyi kabul etmeye çalışıyordu. Babasının bu araştırmaya başlaması engellenemezdi. Ne Tate'in olaya bakışı, ne de şüpheleri, onun Lassiter'larla ortak olmasını engelleyebilirdi. En azından zamanlama işe yaramıştı. Prensip uğruna devasa bir kariyeri bir kenara fırlatıp atmıştı. Bu hem onu tatmin ediyor hem de Isabella araştırmasına katılmasına olanak sağlıyordu. En azından eğer orada olursa herkesi göz altında tutabilirdi. Özellikle de Matthew'yu. Ayı görmek ve çamların tepesini yalayan rüzgarın sesini dinlemek için dışarı çıkarken onun hakkında böyle düşünüyordu. Onu bir zamanlar sevmişti. Geçen yıllar içinde bunun yalnızca bir çarpılma, genç bir kızın vahşi güzel gözler ve serüvenci bir yürek karşısında sevdaya kapılması olduğunu tekrarlayıp durmuştu kendine. Ama bu bir korkağın yalanıydı. Onu sevmişti. Bunu itiraf ederek gecenin nemli esintisine karşı ceketine daha sıkı büründü. Veya onun olduğunu sandığı adamı sevmişti. Ondan sonra hiç kimse kalbini öylesine doldurmamıştı. Tıpkı şimdiye kadar hiç kimsenin böylesine duygusuzca kalbini kırmamış olduğu gibi. Kokulu bir defne ağacından bir yaprak kopardı. Suya doğru yürürken burnunun altında döndürdü. Yansımalar gecesi olmalı diye düşündü. Neredeyse dolunay halindeki ay, ateşli yıldızlarla dolu bir gökte geziniyordu. Hava güzel kokular ve gelecek vaadiyle doluydu. Bir zamanlar yalnız bununla bile baştan çıkardı. Romantik yanı kesilip atılmadan önce. Şimdi artık geceyi olduğu gibi kabul ederek keyfini çıkarabildiği ve hayaller kurmadığı için kendini şanslı sayıyordu. Bir bakıma gözlerini açtığı için Matthew'e teşekkür etmesi gerektiğini biliyordu. Kabaca acı çektirerek de olsa gözlerini açmıştı. Prenslerin, korsanların hayallerini kurmanın aptal genç kızlara göre olduğunu biliyordu artık. Onun bundan daha tutarlı hedefleri vardı. Bir süre için bu hedefleri bir kenara bırakması gerekiyorsa bırakırdı. Olduğu her şeyi, başarmış olduğu her şeyi, ailesinin desteğine ve kendisine duydukları inanca borçluydu. Onları korumak için yapmayacağı hiçbir şey yoktu. Hatta bunun anlamı, Matthew Lassiter ile omuz omuza çalışmak olsa bile. Suyun yakınında, teknelerin demirlediği yerdeki akıntının ters tarafında durdu. Erozyonu önlemek için anne babası buraya su mercimeği ve yabani otlar dikmişler ve bir banket oluşturmuşlardı. Her zaman su karadan çalardı. Karada her zaman kendini ayarlardı. Bunun iyi bir ders olduğunu düşündü. Ondan da bazı şeyler çalınmıştı. O da kendisini ayarlamıştı. Burası güzel bir nokta değil mi? Sesini duyunca Tate'in omuzları gerildi. Onu nasıl hissetmemiş olduğuna şaştı. Yaşamını denizde geçiren biri olduğu için karada sessizce hareket ediyordu. Yattığını sanıyordum. Teknede kalıyoruz. Genç kızın kendisini yanı başında istemediğini bile bile, omuzları birbirine sürtünecek kadar yakınına geldi. Bak hala bir şilep gibi horluyor. Ama Larry'yi rahatsız etmiyor. O da ölü gibi uyuyor. Kulak tıkacını dene. Dışarıya güverteye bir hamak gereceğim. Eskisi gibi. Artık yeni zamanlardayız. Ona doğru dönmeden önce güç kazanmak için derin bir nefes aldı. Beklediği, belki de korktuğu gibi ay ışığında muhteşem görünüyordu. Cesur, heyecan verici hatta tehlikeli. Artık çoktandır böyle nitelikler kendisini çekmediği için ne kadar şanslıydı. Şu ana kuralları belirlesek çok iyi olur. Sen her zaman kurallara benden çok daha fazla düşkündün. Bir ot balyası üzerine oturdu. Yanındaki boşluğa eliyle vurarak onu da oturmaya davet etti. İlk önce sen başla. Tate, daveti ve ikram ettiği yarı boş bira şişesini görmezden geldi. Bu bir iş anlaşması. Anladığım kadarıyla ailem harcamaların tamamını karşılıyor. Sizin payınızın kesin hesabını tutmak niyetindeyim. Sesi hala güneyin o sevimli akıcı vurgusunu taşıyor diye düşündü Matthew. Sessiz harfler, yumuşak gölgeler gibi belirsizdi. Güzel, defter tutmak senin işin. Aldığını geri ödeyeceksin Lassiter, her kuruşu. Bir yudum bira içti. Borçlarımı öderim. Bunu ödeteceğim. Bir konudan diğerine geçmeden önce bir an durakladı. Ay, sakin suda hoş bir şekilde yansıyordu ancak o bunu aldırmadı. Anladığım kadarıyla Larry'ye dalmayı öğretiyorsun. Onunla birlikte çalışıyorum. Matthew omuzlarını oynattı. Kavramak üzere. Bak dalacak mı? Karanlıkta bile gözlerinin parladığını gördü. Bu ona kalmış, onu zorlamıyorum. Bunu yapmanı istemem. Ona biraz daha yaklaşacak kadar yumuşamıştı. O benim için önemli. Bu kadar iyi göründüğü için mutluyum. Şişeyi bıraktığı için mutlusun. Evet, daha önce de bırakmıştı. Bir keresinde bütün bir ay sürmüştü. Matthew, farkında olmadan bir elini onun omzuna koymuştu. Elinden geleni yapıyor. Hepimiz öyle yapıyoruz değil mi? Birdenbire elini yakaladı, onu yanına çekti. Yukarı sana bakmaktan yoruldum. Ayrıca burada aşağıda, ay ışığında seni daha iyi görüyorum. Her zaman ay ışığına uygun bir yüzüm vardı. Kişisel kural, dedi sertçe. Ellerini benden uzak tutacaksın. Dert değil, donmaya niyetim yok. Yıllar içinde sahiden soğumuşsun kızıl. Çok basit, daha zekice beğeniler edindim. Kolej erkekleri. Gülümsemesi sinirdi. Her zaman akademik tiplerle ilgileneceğini düşündüm. Düşünmeden aşağı ellerine, sonra tekrar onun yüzüne baktı. Yüzük yok, nasıl olur? Özel yaşamlarımızı özel olarak tutalım. Bir süre için yakın mekanlarda çalışacağımız düşünülürse bu pek kolay olmayacak. Üstesinden geliriz. Çalışma düzenine gelince, daldığımız zaman sizin ekibin bir üyesi, bizim ekibin bir üyesiyle birlikte dalacak. Sana güvenmiyorum. Ya, bunu o kadar iyi gizliyorsun ki, diye mırıldandı. Fena değil, diye devam etti. Bu bana uyar. Seninle dalmayı seviyorum, Tate. Sen iyi şanssın. Dirseklerinin üzerinde geriye yaslandı, yıldızlara baktı. Ilık sularda dalmayalı epey oldu. Kuzey Atlantik tam bir orospuydu. Ondan nefret ediyor insan. O zaman neden orada daldın? Matthew ona bir bakış fırlattı. Bu özel başlığı altında yer almıyor mu? Tate içinden kendine küfrederek bakışlarını çevirdi. Evet, ama sormama neden olan profesyonel bir meraktı. Metal batıkları çıkartarak para kazanma olanağı vardı. Eğer duymamışsan, İkinci Dünya Savaşı gemileri cehenneme çevirmiş. Senin ilgilendiğin metalin altın olduğunu sanıyordum. Karşılığını alıyorsan, her şey ilgi çekici olabilir sevgilim. Bu yolculuğun çok büyük para getireceğine dair bir duygu var içimde. Acı kadar zevk de verdiği için kızın profilini seyretmeye devam etti. İkna olmadın. Hayır, olmadım. Ama bunu babamın yapması için gerekli bir şey olduğuna ikna oldum. Isabella ve Margarita onu yıllardır büyülüyor. Ve de Angelique'in laneti. Evet, duyduğu andan beri. Ama sen artık lanetlere inanmıyorsun. Büyüye de. Sanırım kendini eğiterek bunu sisteminden çıkartmışsın. Tate, yalnızca gerçeği duymanın neden acı verdiğini anlayamamıştı. Kolyenin var olduğuna inanıyorum ve babamı tanıyan biri olarak onun Isabella'da olduğuna da. Onu bulmak tümüyle ayrı bir mesele. Hem onun değerini, yaşını, taşlarının ölçüsünü ve altının ağırlığını belirleyecek olan şey batıl inançlar değil ki. İçindeki deniz kızı yok olmuş, Tate. Bunu alçak sesle söyledi ve saçlarını okşamak için eli kalkarken kendine engel oldu. Bir zamanlar denizdeki evimizde olduğu kadar havada da bulunan hayal gibi bir şeyi anımsatırdın bana. Gözlerindeki her çeşit gizem ve çevrende parıldayan sonsuz olasılıklarla. Genç kızın teni nemli, hafif esintiden değil ama sıcaktan ürperdi. Savunma halindeki sesi ifadesiz ve soğuktu. Ben söz konusu olduğumda herhangi bir romantik hayalin olduğundan şüpheliyim. Benim hakkımda ne düşündüğünü ikimiz de biliyoruz. Senin güzel olduğunu düşünüyordum ve şu anda bulunduğundan daha da ulaşılmaz bir yerde olduğunu. Tate böylesine rastgele söylenen yalanların nabzının fırlamasına neden olmasından nefret ederek hızla ayağa kalktı. İşe yaramaz Lassiter, bu yolculuğa seni eğlendirmek için katılmıyorum. İş ortağıyız. Daha çok babam böyle olmasını istediği için yarı yarıya ortağız. Matthew, bu ilginç değil mi, diye mırıldandı. Şişeyi yere bıraktı ve yavaşça ayakları genç kızın ayaklarına değecek şekilde doğruldu. Onun saçlarının kokusunu alabilecek, parmakları onun teninin yarattığı duygunun anısıyla zonklayacak kadar yaklaştı. Hala seni etkiliyorum değil mi? Bencilliğin hala aynı yerde duruyor. Yüzünde hafif bir küçük görme ifadesi vardı. Bulücünün düğmelerinin altında. Sana bir şey söyleyeyim Lassiter. Eğer işler biraz sıkıcı bir hal alır ve ben de monotonluğu kırmak için ne olsa deneyecek kadar umutsuz hale gelirsem sana haber veririm. Ama bu olanaksız duruma kadar utanacağım bir şey yapmamaya çalış. Utanmıyorum, diye sırıttı. Yalnızca merak ediyorum. Midesindeki düğümlerden bir kısmını gevşetmek umuduyla tekrar oturdu. Başka kurallar kızıl. Tate sesinin titremeyeceğinden emin olabilmek için bir dakikaya gerek duydu. Her nedense kalbi boğazında atıyordu. Eğer bir mucize eseri Isabella'yı bulursak, ben bir deniz arkeoloğu olarak bütün eserleri kataloglayacağım. Değerini tespit edeceğim ve koruyacağım. Her şey kayda alınacak. Son çiviye kadar. Güzel. Belki o akademik dereceleri de kullanmış olursun bu arada. Genç kız, onun kendi alanına karşı gösterdiği bu açık saygısızlığa kızdı. Bu tam yapmayı kafama koyduğum şey. Bulduğumuzun %20'si, St. Kitts ve Nevis hükümetine gidecek. Ve oylamaya gidilmesi daha dürüst olabilir ama, bağışlanacak uygun eserleri bir kenara ayıracağım. %20 oldukça fazla kızıl. Servetinin yanı sıra, biraz da ün kazanmayı dene Lassiter. Eğer işler umduğumuz gibi giderse, bir müze kurmak için hükümetle görüşeceğim. Beam'ın Lassiter Müzesi. Eğer batık ünlü olduğu kadar zenginse, payının %10'unu harcayarak yaşamın boyunca tek bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsın. Seni karides ve bira içinde yüzdürür. Matthew tekrar sırıttı. Hala o kılıcın hıncını alıyorsun. Beni çok şaşırtıyorsun. Kartlarımızı masanın üzerinde tuttuğumuz sürece sürprizler olmayacak. Bunlar benim şartlarım. Onlarla yaşayabilirim. Başıyla onayladı. Bir tane daha var. Eğer Angeline'in lanetini bulursak bu müzeye gidecek. Birasını aldı, boşalttı. Hayır, sen şartlarını söyledin Tate. Benimki yalnızca bir tane. Kolye benim. Senin mi? Eğer dişleri birbirine kenetlenmiş olmasaydı gülecekti. Onun üzerinde geri kalanımızdan daha güçlü bir hak iddian olamaz. Onun potansiyel değeri çok büyük. O zaman değerini belirleyebilirsin, kataloglayabilirsin ve benim alacağımın geri kalanından düşebilirsin. Ama o benim. Ne için? Bir borcu ödemek için. Kalktı ve gözlerindeki bakış, Tate'in elinde olmadan bir adım gerilemesine neden oldu. Onu Van Dyke'ın boynuna saracağım ve lanet herifi onunla boğacağım. Bu aptallık, sesi titredi. Delilik. Bu bir gerçek. Buna alış Tate. Çünkü bu böyle olacak. Senin kendi kuralların var. Eliyle çenesini avuçlayarak kızın titremesine neden oldu. Dokunuşu yüzünden değil, bu kez değil. Ancak gözlerinden öfke fışkıran bir katil gibi göründüğü için. Benim de kendime ait kurallarım var. Sen birisini öldürmeyi planlarken, herhangi birimizin öylece kenarda durmamızı bekleyemezsin. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Çok uzun zaman önce bırakmıştı beklentilerini. Sadece yoluma çıkmak akıllıca olmaz. Şimdi biraz uyusan iyi edersin. Önümüzde bir yığın iş var. Birden ağaç gölgeleri arasında kaybolmuştu. Soğuktan korunmak için Tate kollarını sıkıca göğsünde kavuşturdu. Matthew buna kararlıydı. Tate öyle değilmiş gibi yapamazdı. Ancak av sırasında bu intikam susuzluğunu yitireceğini söyleyebilirdi. Isabella'yı bulamamaları da olasıydı. Ama bulsalar bile kolyeyi bulamama olasılığı daha da yüksekti. İlk kez başarısız olacaklarını umarak bir araştırmaya çıkmaya hazırlanıyordu. 16. Eski rutine dönmek neşeli ve kolay olmuştu. Tate gezinin nedenini beyninin bir köşesine atmış ve yalın bir şekilde yolculuğun keyfini çıkarmaya başlamıştı. Bir bahar sabahı deniz hafif kıpırtılı iken Hatteras Adası'nı geride bırakmışlardı. Rüzgar ceket giymeyi gerektirecek kadar sertti ve saçlarını Durnbull's beyzbol şapkasının arkasındaki delikten dışarı uçuruyordu. Babasının ısrarı ile dümendeki ilk vardiyayı o almış ve Atlantik'e açılmıştı. Korsan hayaletleriyle ünlü Okrok'a doğru yol alıyorlardı. Etraflarında martılar çığlıklar atarak uçuşurken yanlarından geçen bir feribottaki yolculara el salladılar. Sonra feribot batıda kara bir gölge haline geldi ve yalnızca deniz kaldı. Ray arkasına sokuldu. Bir koluyla omzuna sarılarak, "Neler hissediyorsun dümenci?" dedi. İyi geldi. Tate yüzünü köprünün kısmen açık camından içeri esen rüzgara doğru kaldırdı. Sanırım yolcu olarak çok uzun bir zaman geçirmişim. Bazen annem ve ben tekneye atlar bir iki gün bilinmeyen bir yere giderdik. Bundan zevk alırdım. Gözleri ufukta derin derin iç geçirdi. Ama belirli bir yere gidiyor olmak kesinlikle çok daha hoş bir duygu. Bunu uzun süredir istiyordum. Isabella'yı ve her şeyi oldukça gerilerde bıraktığını sanmıştım. Onu hala ne kadar istediğini fark edememişim. Ben de. Alışkanlıkla rotayı kontrol etti. O, tekne ve kızı. Tam rotadaydılar. Margaret'i kaybettikten ve sen koleje gittikten sonra sağda solda bir süre gezindim. Yapacak en doğru iş buymuş gibi görünüyordu. Bak konusunda öylesine bir çaresizlik duyuyordum ki, onunla Matthew'nun Chicago'da olması ve bakın benimle bağlantı kurdurmaması son derece üzücüydü. Biliyorum, bu seni incitti diye mırıldandı. O yaz çok yakınlaşmıştınız. O bir bacağını kaybetti, ben bir arkadaş kaybettim. Hepimiz bir servet kaybettik. Bak da ben de bu işi iyi halledemedik. Elinden geleni yaptın diye düzeltti Tate. Kendisinin yüreğini kaybettiğini aklından geçirdi. O da elinden geleni yapmıştı. Ne söyleyeceğimi veya ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Bazen annenin o aylar süresince çektiği video bantlarından birini takıyor, onu izliyor ve anımsıyordum. Ara sıra bir mektup atmak daha kolayıma geliyordu. Matthew durumun ne kadar kötü olduğunu hiç açık etmiyordu. Eğer Florida'ya doğru bir geziye çıkıp karavana gitmemiş olsaydık, belki de hiç anlayamayacaktık durumu. Başını iki yana salladı. Arkadaşını sarhoş, çevresi çöp dolu pis bir karavanda sürünürken görmenin nasıl bir şok olduğunu anımsayarak, çocuğun bize kendisinin nasıl bir çıkmaz içinde olduğunu söylemiş olması gerekirdi. Matthew mu? Şaşkınlıkla arkasına baktı. Bana sanki başı dertte olan bakmış gibi gelmişti. Matthew yanında kalıp ona bakmalıydı. Eğer kalmış olsaydı baka bakamazdı. Çalışmak zorundaydı Tate. Lanet olsun. Para dalgalar üzerinde yüzerek gelmiyor öyle. Doktor faturalarını ödemesi yıllarını almış olmalı. Hala ödemeye devam ediyor olabilir. Bakın durumundaki insanlar için belirli sosyal programlar var. Destekler, yardımlar. Matthew gibi insanlar için değil. Borç istedi, asla sadaka istemedi. Bu fikirden rahatsız olarak kaşlarını çattı. Bu aptalca bir gurur. Gurur tabii diye Ray ona katıldı. Isabella'nın beynimi yemeye başlaması bakı tekrar gördükten sonra oldu. Onu kafamdan atamıyordum. Tüm o eğerler. O yüzden eski araştırmama geri döndüm ve yeni baştan başladım. Uzaklara, Tate'in göremediği bir şeye bakıyordu. Ya da neyi arayacağını unutmuştu. Sanırım eğer yeni bir ipucu bulabilirsem, bu onun ortağımken kaybetmiş olduğu şeyi ona geri vermenin bir yolu olurdu diye düşünmeye başladım. Baba, bu kimsenin suçu değildi. Bu bir suçlama meselesi değil ki tatlım. Neyin doğru olduğu meselesi. Tam bir kısır döngü olmuştu. Olması gereken bu diyor içimden bir ses. Sıkıntılı havasından sıyrılarak kızına gülümsedi. Biliyorum, mantıklı değil. Mantıklı olmak zorunda değilsin baba. Onu öpmek için parmak uçlarında yükseldi. O kısmın icabına ben bakarım. Ve annen teknedeki işlerle uğraşır. Anılar tazelenince eski heyecan artmaya başlamıştı. İyi bir ekip oluşturuyoruz Tate. Her zaman öyleydik. Mermaid iskele baş tarafında diye mırıldandı Ray. Öyleydi, Tate de gördü. Kabul etmeliydi. Hayranlık uyandıran bir tekneydi. O çifte gövde, elmasın camı kestiği gibi suyu kesiyordu. Güneşin ışıkları kumanda kabininin camlarından yansımasına rağmen dümende Matthew'yu seçebiliyordu. Aralarında 25 metre kalana kadar yanaştı. Onun başını kendi yönüne doğru çevirdiğini gördü ve meydan okuyan sırıtışını fark etti. Yarışmak istiyor gibi görünüyor dedi Ray. Ya öyle mi? Ayaklarını biraz daha açarak yakıt levyesini kavradı. Pekala, biz de ona gösterelim. İşte benim kızım, Ray bağırarak köprüden fırladı. Marla'ya sesleniyordu. Tamam Lassiter dedi, Tate, sen istedin. Onu dümen suyuna sokmak için dümeni çevirip levyeye vurdu. Ellerinin altındaki güç gürlerken rekabet coşkusu yüksek sesle gülmesine neden oldu. New Adventure, pazar gezintisi yatı değildi. Son hızla ileri atıldı. 12 deniz mili hızla kedi gibi mırıldanıyordu. Mermaid'in yanı başında seyrediyor olduğunu görmek onu şaşırtmadı. Bir yarış istiyordu. Baş tarafları eşit mesafeye gelince 15 deniz miline çıkararak tekrar ileri fırladı. Matthew tekrar yanındaydı. Tate, onun baş tarafı kendisinin sancak tarafını izleyene kadar tekrar hızını arttırdı. Nanik yapmak isteği duyarak dümeni sağa sola oynattı. Teknesi dans ediyordu sanki. Mermaid yanından kurşun gibi geçene kadar kendi kendine kıkırdıyor, kibirleniyordu. Ağzını kapatıncaya kadar o 750 metre ilerideydi. Canı sıkıldı. Makinelere tam yol verdi. Baş taraftan annesinin gördüklerinden çok hoşnut kaldığını gösteren kahkahaları yükseliyordu. Bulaşıcıydı sanki. Arayı kaparken Tate'in de gülmesine neden oldu. Ama ne kadar denerse denesin, Mermaid ile baş edemedi. İşte tekne bu dedi kendi kendine. Zehir gibi bir tekne. Matthew geniş bir daire çizip yanaştığında, utanması gerektiğini bilmesine karşın öyle olmadı. Lanet olası Lassiter onu güldürmüştü. 25. ayrımın sonu. Sayfa 244. Devamı 26. ayrımda.